Ayrım 13.
İçeri Roşnik köyünün can şenliği Ali girdi. Köylüler Ali'yi görünce gülümsediler. Selamun aleyküm ağalar, yine ihtilal inkılap mı var? Hayırdır inşallah. Aleyküm esselam, buyur bir köşeye de sen kurul Ali ağa. Ali ağa 32 dişini göstere göstere geçip sağ sırada oturanların arasına sıkıştı. Dersim'de hükümet kurulsa, bakanlar herhalde senin evinde toplanır kamera. Dersim seni reisi cumhur ilan eder belki de. Köylülerin gevrek gülüşleri sigara bulutlarını dalgalandırdı. Kamera'nın görkemli bıyıkları ışıl ışıl gülümsedi. Yönünü Ali'ye çevirdi. Deli Ali Dersim'de hükümet kurarsa onun cumhur reisi de benim gibi el ayağı tutmaz akılsız bir ihtiyar olur diye gülümsedi. Ne olmuş yani kamera? Şimdiye kadarki reisi cumhurlar senden daha mı akıllıydılar diye çıkıştı Deli Ali. Dünyanın en eşek halkını ayağa kaldırdın. Hangi baba yiğit başarırdı bunu? Kırmızı kamer sağ ayağını uzattı, hafiften geyirdi. Dünyanın en ayık halkını ayağa kaldırdık Deli Ali. Yanlışın var dedi. Deli Ali sigarasını derin derin çekti. Kendisine sunulan çayı tabağıyla birlikte sol eline aldı. Hiç neden yokken kahkahalarla gülmeye başladı. Çayından iki fırt çekti. Bıyıklarını sıvazladı. Hey Allah'ım sen büyüksün diyerek yeniden gülmeye başladı. Hem gülüyor hem de sigaradan ve çaydan fırt çekmeyi ihmal etmiyordu. Köylüler de Deli Ali ile birlikte gülmeye başlamışlardı. Köylülerin toplu halde güldüğünü gören Deli Ali gülüşünü daha bir üst perdeden ve aralıksız sürdürdü. Gülme krizine kadınlar da katılmışlardı. Hiç gülmeyen Kırmızı Kamer'in karısı köylülerin o ana kadar hiç duymadıkları acayip derecede cırtlak, ürpertici kahkahalarla sarsılıyordu. Kapıdan içeri giren bir grup çocuk köylülerin bu halini görünce şaşırdılar. Onlar da başladılar gülmeye. Çocukların güldüğünü gören köylüler gülmelerine derinlik kazandırdılar. Deli Ali aniden elindeki çay bardağını yere koyarak ayağa kalktı. Hele şu halimize bakın ağalar. Bu garip, bu yetim dersin milletinin hali ne olacak? Durduğumuz yerde, orta yerde bir sebep, hiçbir sebebiyet yokken avare danalar misali böğürüp duruyoruz. Derdimiz nedir? Derdimiz derindir. Derdimiz bu cigaranın külü kadar mübarektir. Ne dersin kamera, bu dağlar bizim derdimizi anladı mı? Fırat kıyısında meleyen bir kuzunun derdini ezbere bilir de bizim bu vefasız, bu sağır dağlarımız derdimizi bilmez bizim. Kahkahaların yerini ciddiyet almıştı. Kamera uyur gibi dinliyordu deliği. Derdimizi munzur suyuna döksek bin yıl bulanık akar. Keçi ciğerini çiğ çiğ yesek, gebe karı sidiğini şarap lezzetiyle lıkır lıkır içsek, aç kurdun taşağını muska misali boynumuzda taşısak ne fayda? Hiç kimsenin suratında gülücüğün zerresi kalmamıştı. Ciddiyet azgınlaşmıştı. Yılan derdini toprağa yedirdi, toprak buğdaya, kuş derdini dala yedirdi, dal meyveye, balıkların derdini sular yedi, suların derdini süt. Her mahlukun derdini dönüp dolaşıp biz yedik. Dert dönüşüp lanet oldu, biz bizi yedik. Deli ağa ağlamaya başladı. İri sıcacık damlalar süzüldü yanaklarına. Evin ortasındaki kilime diz çöktü, başını avuçlarına gömdü. İnleyişle karışık ilginç bir hüngürdeyiş tutturdu. Vay yetim kaderim vay. Sütü buğdayı aziz bildin, aç kurda taş atmadın. Kuzuyla meledin, tayla kişnedin. Vay cahilim vay. Öküzden akıllı eşekten daha kibar olamadın. Dünya nimetleri haram bana vay. Kadınların bakışlarını hüzün bastı. Tedirgin, ağlamaklı, mütevekkil oldular. Deli Ali aniden ayağa kalktı, bağıra bağıra dışarı attı kendisini. Hali vakti iyi değil. Buna hepiniz biraz erzak yardımı yapın dedi Kırmızı Kamer. Keklik yavrusu gibi bu dağlarda büyüdü. Gün görmedi, gariptir. Köylülerden birisi üzerinde silahlı adamlar ve sloganlar bulunan bir bildiri uzattı Kırmızı Kamer'e. Bunu Mirik de verdiler bana kamera dedi. Kamera bildiriyi gözlerinden bir metre uzaklığa yerleştirerek okumaya başladı. Tam teşkilat kurmuşlar bunlar dedi. Her kafadan bir haber fışkırdı. Her tarafta dağıtmışlar, harçık suyunda bile bulmuşlar. Her köyde bir adamları var. Üsteğmen'in evini bombalamışlar. Ayağın denk al, bombayı kıçında patlatırız demişler. Muhundu'da karakolu basmışlar. Başyavuşunda evini yerle bir etmişler. Karakoçan'da kaymakamın evini yakmışlar. Dereova ormanlarını kesen Tüccar Hasan'ın evine bomba atmışlar. Dediklerine göre Nazimiye'ye yakın bir dağda bomba fabrikası açmışlar. Hıdır Ağa'nın torunu Ali Haydar yaptıkları fabrika bombasını gösterdi bana. Bunları dağdaki gizli matbaalarında basıyorlarmış. Kamer Ağa gülümsedi. Tabakasını açarak tütünü pelür kağıdına yatırdı. Kulak asmayın, bu haberlerin çoğu uydurmadır. Gençlerin kuvveti muvveti yoktur. Biz aç, onlar bizden aç. Bu haberleri hükümetin casusları, hafiyeleri mahsustan yayıyor. Maksatları bizi fitlemek, isyan çıkartıp hepimizi kırmaktır. Akıllı olun. Yaşlılar Kamer Ağa'yı onayladılar. Kamer Ağa'nın karısı cahil olmayın dedi. Eskiden geceleri köpekler bu kadar havlamazdı. Hükümetin casusları dalbudak saldılar. Uyumayın, gözünüzü açın. Bura Dersim'dir. Onlar casus değil, hepsini ayak seslerinden tanırım. Devrimcidir hepsi. Sen evinin önünden manda geçse, gece vakti bu keçi kimin acaba diye duvarın arkasından söylenirsin. Sen hiç konuşma. Haksızlık etme Kirveme Musa. Fırtınalı bir gecede ta Munzur kayalarında bir tesbih böceği geçse fark eder onun ayak seslerini benim Zeynel Kirvem. Roşnik köylüleri karanlık çökünceye kadar tartıştılar Kırmızı Kamer'in evinde. Herhangi bir ihbara yeltenmenin Roşniklilere leke getireceğini önemli vurguladılar. Askere iyi davranacaklardı. Gelen devrimcilere ekmek vereceklerdi. Ama bir daha köye uğramamalarını hatırlatacaklardı. Onları barındıralım, onlara elimizden gelen her türlü desteği verelim diyenler bir iki kişiydi. Bunlar da sonunda seslerini çıkaramaz olmuşlardı. Onaylanan Kamer Ağa'nın anlayışıydı. Gorcanlı Gavur İsmail, Mazgirtli Düzgün'le Munzur kıyısında buluştu. Gavurun dişleri yosun tutmuş kınalı kayaları andırıyordu. İkiz kuzulu koyun kadar uysal ve gamsız olmasına rağmen gözleri bir çift bela ocağı gibi parlıyordu. Dünyanın en iyi sigara içen adamıydı. Düzgün'e keyifle baktı. Bombalamadan sonra bölgeye asker gelecek, ortalıkta fazla görünmeyin dedi. Az sonra Cin Niyazi de geldi. 16 yaşlarındaydı. Gelir gelmez Gavur abi, hadi ne bekliyorsun? Karanlık çöküyor, ancak varırız diye çıkıştı. Hemen yola çıktılar. Toprak ayaklarına yapışıyor, balçıklaşıyor, birer balyoz haline geliyordu ayakları. Bu şerefsiz toprak iflahımızı kesecek dedi Düzgün. Niyazi'nin burnundan pınar suyu gibi billur damlalar düşüyordu toprağa. Kurt yavrusu gibi takip ediyordu Gavur İsmail'i. Kafasında bin bir fikir dans ediyordu. Yeryüzündeki tüm haksızlıkların patlayan bombalarla birer birer ortadan kalkacağı kanısındaydı. Teşkilatın gücü muazzamdı ona göre. İki omzunun arasında kelle değil, kocaman bir soru işareti taşıyordu. Müfettişin suçu nedir? Müfettişin suçunu bir katır zor taşır diye kesip attı Gavur. Katırın sırtındaki yükü anlat bana dedi Niyazi. Çok ağırdır, anlatılamaz. Anlatılanı zaten dinlemek istemiyorum. Anlatılamazı anlat bana. 10 tane öğretmeni Diyarbakır Sıkı Yönetimi'ne ihbar etmiş. İçlerinde bizim Ali İhsan Hoca da var. Kızılcık'tan Mehmet Ali Maklı'yı da ihbar etmiş. Vay orospu çocuğu vay diye başını salladı Niyazi. Katırın sırtında başka yük var mı Gavur? Bu kadar yük yetmez mi? Bir katırın kârı değil bu kadar yük. Peki bomba patlar da adam ölürse ne olacak? Ölürse hem dünyaya hem de kendisine iyilik edecek. Kötü bir adam olmaktan kurtulacak. Dünyada bir kötüden kurtulacak. Niyazi bir şey anlamamıştı. Canavar ağzını andırıyordu gece. Çalılıklara girdiler. Bir aluç ağacının dibinde oturdular. Kuşburnu, taze tomurcuk ve solucan kokuyordu gece. Çalıların dibine sürüler halinde tüneyen kına kuşlarının cikcikleri duyuluyordu. Toprağı hafif sis sarmıştı. Dolgun yağmur bulutları çalıları öpecek kadar alçalmışlardı. Düzgün suskundu. Niyazi'nin çenesi açılmıştı. Bomba patladıktan sonra hangi tarafa kaçacağız? Bu yana kaçarız dedi Gavur. Temur tahtın altından Göktepe'ye doğru gideriz. Kahvedeymişiz gibi evimize yollanırız. Kirzinin üst tarafında boş bir kön var. Bu gece orada kalsak. Olmaz diye kesip attı Gavur. Evlerimize gidelim, şüphe çeker. Peki bizi yakalarlarsa deniz gezmiş gibi asarlar mı? Gavur ucu ışıl ışıl yanan izmaritini diken böceklerinin kaynadığı ıslak toprağa gömdü. Hemen asmazlar, 3 ay sonra asarlar. Niyazi'nin kocaman çocuk gözleri kedininki gibi alazlandı. Hafiften ürpererek esnedi. Gazeteler yazar o zaman dedi. Tabii yazar. Ön sayfada fotoğraflarımız bile çıkar. radyolarda anlatır. Mecliste bir ay bizi tartışırlar dedi gavur. Bütün ülke bizi konuşur. 16 yaşında asıldığın için bütün karılar sana ağlarlar. Nereye gömerler bizi? Köyümüze getirirler, muhtara teslim ederler. Teşkilat başkanı mezarımızın başında konuşur değil mi? Teşkilat başkanı hiçbir zaman, hiçbir yerde kimselere görünmez. Görünse zaten teşkilat başkanı olmaz. Ama ben gördüm dedin. O ilk zamanlardı diye kesip attı gavur. Teşkilatın görünmez kuvvetleri nerededir şimdi? Munzur dağlarında, Haydaran'da, Demenan'da, Düzgün dağlarında. Sakın kimseye söyleme, sırdır bunlar. En yakın arkadaşına bile söyleme. Teşkilat başkanına bile söylenmez bu tip sırlar. Eyleme gidiyoruz. Teşkilat bize niye silah vermiyor? Verdiği bombalar silah değil mi? Bu bildiriler bile silahtır. Bir devrimcinin en büyük silahı yüreğidir. Jandarma kurşununa karşı yürek bir şey yapamaz. Oo diye kızdı gavur. Sen daha bilinçlenmemişsin. Her şeye yürek gücüyle sahip olacağız. Öyle hazıra konmak yok. Çiviyi çiviyle değil elimizle sökeceğiz. Söktüğümüz çiviyle de diğer çivileri sökeceğiz. Devrimcinin kanunudur bu. Güneyden Mazgirt'e girdiler. Uzaktan ateş böceklerini andırıyordu Mazgirt'in ışıkları. Susturulmuş, cahil ve kinli ve gebe bir kadının mizacına sahipti bu ilçe. Sır tutmasını beceren, sivil ve askeri bürokrasiyi sürekli kuşkulandıran acayip bir ilçeydi Mazgirt. Öğrencisi ve öğretmeni uyanık, kahveleri politikayı çay gibi tüketen bir ilçeydi. Altın Bilek, bütün melanetler bu ilçeden çıkıyor. Bu ilçeye giren polis afyonlanıyor adeta diye konuşuyordu. Müfettişin evinin etrafında usuldan bir tur attılar. Gavur, kümesçi kurnaz, dağ tilkileri gibi pencerelerden odaları dinledi. Yalnızca bir odada ışık yanıyordu. Küçük afişleri evin etrafına saçtı. Etrafı son kez dinledi. Karanlık odalardan birine yanaştı. Düzgüne, etrafa dikkat et diye fısıldadı. Niyazi cebinden taşı çıkardı. Gavur avucunun içinde sakladığı sigarayı iyice körükledi. Bombayı cebinden çıkardı. Hadi camı kır diye fısıldadı Niyazi'ye. Niyazi taşla camı kırdı. Gavur sigarayla fitili ateşleyip bombayı kırık yerden içeri attı. Koşarak uzaklaştılar evden. Bombanın patlayışıyla birlikte köpek avlayışları ve bekçi düdükleri başladı. Büyük bir hızla şehirden çıktılar. Söğüt ağaçlarının altından soluk soluğa şehre baktılar. Hayat canlanmıştı. Far ışıkları birbirini kesiyor, gürültüler, ıslıklar, havlayışlar çoğalıyordu. Gavur gülümseyerek keyifle seyretti Mazgirt'in telaşını. Niyazi eseri karşısında büyülenmişti. Düzgün, artık teşkilat adamı olduk diye düşünüyordu. Tepeyi aştılar. Bir müddet sonra her biri kendi köyünün yolunu tuttu. Ertesi sabah jandarma bölüğü Mazgirt'e yakın tüm köylerin kahvelerini basarak genel arama yaptı. Mazgirt başçavuşu, koynunuzda yılan besliyorsunuz diyerek köylüleri suçladı. Gençlerin uzamış saçlarını gelişi güzel makaslattı erlere. Birkaç köylüyü patakladı. 7-8 genci de kelepçeleyerek Mazgirt jandarma karakoluna götürdü. Olaydan birkaç gün sonra Elazığ'dan 2 askeri helikopter geldi. Helikopterlerden inen siviller, valinin Fehmi Altınbileğin, albayın ve emniyet müdürünün katıldığı bir toplantı düzenlediler. Toplantıdan sonra helikopterlerden birisi Düzgün dağlarına, diğeri ise Munzurlara doğru uçtu. Dağlarda silahlı çetelerin barındığına kesin inanmışlardı. Altınbileğe dağlara yakın köylerde birer ajan ayarlaması, özel bir tim kurması direktifini vermişlerdi. Diyarbakır Sıkı Yönetim Komutanlığı Tunceli'yi özel bölge statüsüne almıştı. Gavur Ali Haydar Yıldız'a bilgi vermek için Tunceli merkezine gitti. Dağ mahallesinde buluştular. Ali Haydar gavura 2 kişilik Tunceli Şehir Komitesi'ni bildirdi. Komite sorumlusu sensin dedi. 5 emanet 50 afiş daha verdi. Halk için hayırlı olsun dedi. Helikopterlerin dağlara gittiğini öğrenciler Ali Haydar'a bildirdiler. Ali Haydar işler büyüyor, kışa hazırlanmalıyız diye düşündü. Karnını doyurmak için eniştesinin ortak olduğu İstanbul lokantasına gitti. Emine tavuğu kaynar suya soktu çıkardı. Son kalan tüylerini yoldu. Tüycüklerini odun alevinde yaktı. Odaya tüyle karışık hoş bir et kokusu yayıldı. Yüzünde tarifsiz apaydınlık bir gülücük vardı. Dudakları yeni yeni olgunlaşan çilek pembesine girmişti. Köylülerin kirpiklerinin gölgesi yanaklarına düşen kız diye tarif ettikleri bu kızın kocaman gözleri ruhunun fırtınasını karakteristik bir tarzda açığa vuruyordu. Minnacık ama dimdik duran göğüslerine nazaran omuzları bir hayli genişti ve kehribar gibi parlayan gür saçlarının ağırlığı altındaydı. Bu kızın kulak memelerine, gerdanına ya da ak bileklerine altınları neden davet etmediğini köylü kadınları konuşup dururlardı. Bazıları belinin bu denli ince oluşuna bakarak masallardaki su perilerine benzetirlerdi onu. Ayağındaki nakışlı patikler kendi marifetiydi. Tavuğu parçalarken durup İbo'ya baktı. Duvarın dibinde arkasını kilime veren ve dizinin üzerine yumularak bir şeyler yazan bu adama tüm benliğiyle bağlanmıştı. Beyaz çoraplarına baktı. Bir çift çorap daha dokumalıyım buna diye düşündü. Kadife pantolonuna baktı. Burnunun ucu kağıda değecek gibiydi. Açık kahverengi saçlarını yan taramıştı. Bir tutam sarımtırak saç, ipek bir tül parçası gibi sağ kaşının üzerine dökülmüştü. Kulaklarına, burnuna, uzamış kısacık tıraşına, oturuş tarzına, kendinden geçişine, genel edasına hayran hayran baktı. "Şşt," dedi Emine, "bana hiç bakmıyorsun." Başını kaldırarak apak dişleriyle ferah ferah gülümsedi. "Sana gönül gözüyle bakıyorum. İçimin zenginliğini ancak gönül gözünün bakışıyla sunabilirim." Değirmi, cazip çehresine inci dişlerinin beyazlığı egemen oldu. Boynunu kırarak İbo'nun bakışlarına dikti bakışlarını. "Günde 100 kere gözlerime baksan ne çalışırken yorulurum ne de yaşlanırım. Eşler sevdalarını en iyi gözleriyle birbirlerine içirirler. Gözler ruhun ya da sevda kalesinin kapısıdırlar." "Bravo, aynen katılıyorum. Ozan duyarlılığı var sende." "Ne güzel. Her güçlü aşkın semasında bir şiir güneşi vardır. Aşık ister şair olsun, isterse olmasın, bu böyledir," deyip gülümsedi ve dilini çıkardı İbo'ya. İbo defteri yere korken güldü. "Aşk çölün vahasıdır, devrim aşkı da böyledir. Devrim aşkıyla büyülenen ileri bir kafa çölü vahalaştırır. Onu yemyeşil bir bedevi kilimi haline getirir." "Ama ikisi farklıdır," diyerek göz kırptı İbo'ya. "İnsanın insana aşkıyla insanın devrime aşkı farklı şeylerdir." "Aralarında farklılık vardır. Ama özleri aynıdır. Her ikisinin de özünde insan vardır. İnsan sevgisi vardır. Mayasında güçlü insan sevgisi olmayan birisi iyi bir devrimci olamaz. Her şey insan için, insanın ilerleyişi içindir." Emine'nin analığı Meri girdi içeri. İbo'yla Emine'ye anlamlı anlamlı bakarak gülümsedi. "Güzel güzel sohbettesiniz. Sohbetiniz daha da tatlı olsun," dedi. "Çocuk uyudu mu ana?" diye sordu Emine. "Kolunun acısı biraz dinse uyuyacak. Yanık umduğumuzdan daha derindir. Yarın Malatya'ya götürecek babası. Çocuk dayanamıyor acıya." İbo'nun defterini kuşbaşı bakışla süzdü. "Hem okudum hem de yazdım. Yalan dünya senden bezdim demişler. Ama senin bezeceğin mezeceğin yok. Gece gündüz okuyup yazıyorsun. Okuyan yazan adamın hali başkadır." "Otur Meri, otur da biraz dinlen. Sabahtan beridir çamaşır yıkıyorsun. Çok yoruldun," diye yanını gösterdi İbo. "Daha bitmedi işlerim ikice gözüm. Ben gidiyorum. Hem çalışın hem de tatlı tatlı sohbet edin. Tavuğun yanına bir de bulgur pilavı yakışır kız," diyerek kapıya yöneldi. Çıkarken "sizi gidi sizi" dercesine baş sallayıp gülümsedi. İbo'ya göre Meri küreciğin meleğiydi. Derinliğine dalga dalga çığ düşen gün görmez uçurumların nevroz çiçeği gibiydi. Bölgeye gelen devrimcileri 2 yıl besleyen Meri, "Ben bunlara alıştım. Bunlar bu bölgeden giderse ruhumu da beraberlerinde götürecekler. Kuru bir gövdeyle bir başıma kalacağım," diye konuşuyordu. Sinan Cemgil'den İbo'ya kadar tüm firarilerin yuvası haline getirmişti evini. "Herkes evini kartal yuvası haline getirse devrim gerçekleşir," diyordu Meri. İbo odun kırmak için dışarı çıkmak isteyince Emine engelledi. "Otur," dedi, "ne güzel sohbet ediyoruz. Yemekten sonra beraber kırarız." Tam bu sırada Küçük Ali ile Büyük Ali içeri girdiler. "Kaynanamız bizi seviyor. Güzel yemeklerin vaktine yetiştik," diye güldü Küçük Ali. "Bekar adamların kaynanamız bizi seviyor diye konuşmaları neye alamettir?" diye gülerek çıkıştı Emine. "20 gündür nerelerdesiniz, hiç görünmüyorsunuz." "Elbistan köylerindeydik," dedi Küçük Ali. İbo gelenlerin yanaklarından öptü. Döşeğin üzerinde bağdaş kurdular. Küçük Ali'nin göz bebeklerinden gülücük hiç eksik olmuyordu. kenar mahallelerde ayı oynatarak para kazanan sıska çingeneleri andırıyordu. Nalbant çekici gibi bir burun, iki minik göz ve tavuk taşlığını andıran kocaman bir dudak. Söylenen her şeye gülen ve anlattığı fıkralarla milleti gülmekten kırıp geçiren şen şatır birisiydi. Büyük Ali elma kafalıydı ve yanakları elma kadar kırmızıydı. Köylüler Ali'leri bazen Kara Ali, Kırmızı Ali diye çağırırlardı. Kırmızı Ali'nin gözleri büyüktü ve tilkininkinden daha zengin ışıltılarla dokunmuştu. Ünlü bir teorisi vardı. İki günlük yiyin, iki günlük sigara için ve iki günlük uyuyun. Eğer iki günlük bir maceraya atılacaksanız tabii. Herkes onun hiç durmadan iki gün yürüyebileceğini, yani 48 saat dağlarda taban tepebileceğini söylüyordu. Filistin kamplarında 6 ay eğitim görmüştü. Haydar, o herif benim öğrencimdir. Devrimcilik olmasa yeryüzünde mesleksiz kalan tek adam olurdu. Devrimciliğe şükretsin diye konuşurdu onun hakkında. Ali'lerin her ikisi de Akçadağ Elbistan mıntıkasında çalışıyorlardı ve Malatya Bölge Komitesi üyesiydiler. Her ikisi de bekardı. Köylerde ceylan kuzusundan daha güzel kızların olduğu kanısındaydılar. Gel gelelim ki aşık olamıyorlardı. Emine bulguru tencereye korken, köylülerle aranızın gayet iyi olduğunu biliyorum. Kızlarla aranız nasıl dedi. Ben bazen Kerem gibi aşık oluyorum ama kimsenin haberi olmuyor dedi Kara Ali. Emine kahkahayı bastı. Aşık olduğun kızın da haberi olmuyor mu? Olmuyor. Olsa mesele kalmayacak. Aslında Kerem'in aşkından haberi yokmuş. Bir gün Kerem abdest almış. Ya Rabbi benim aşkımın üçte birini Aslı'ya ver diye dua etmiş. Duası kabul olunca ünlü macera başlamış. Devrimci olunca duamızın gücünü de kaybettik. Emine Büyük Ali'ye baktı. Senin durumun ne alemdedir dedi. Cevap vermeye fırsat bırakmadan sözü yeniden Küçük Ali aldı. Onun hikayesi Hurşit ile Mahmihri'nin hikayesine benziyor. Hurşit bir dağın zirvesine tırmanır. Zirvede 40 pire rast gelir. Pirler Hurşit'e derler ki, sevgilinle buluşacaksın ama bu sırrı hiç kimseye açma. Açarsan aşk açıklıktan nefret ettiği için buluşamazsın. Bunun çenesinin 5 menteşesinden 4 tanesi yalama olduğu için dayanamıyor. Tüm sırlarını açıyor bana. Tabii Mahmihrisiyle de hayalinde buluşabiliyor ancak. İbo sağ elini Kara Ali'nin ensesine atmış bir durumda gülüyordu. Emine o kocaman gülücüğüyle her üçünü de sarıp sarmalamış gibiydi. Meri yeniden içeri girdi. Gözleri büyümüş, gamzeleri derinleşmişti. ''Oo, ikiz güvercinlerim de gelmiş, yanaklarınızın tadına bakayım.'' Önce Küçük Ali'yi sonra da diğerini yanaklarından öperek bağrına bastı. Oğulları askerden yeni gelmiş dağlı bir ananın sevincini yaşıyordu. Ceylanların görünce kendisinden kaçmadığı, güvercinlerin omuzlarına konduğu, kuzuların meleyerek peşine takıldığı kadınların soyundan geliyordu o köylülere göre. Az sonra da çocuklarla beraber Meri'nin kocası girdi içeri. Bu evin idaresi devrimcilere aittir diyordu Meri'nin kocası. Odun mu tükenmiş, gaz yağı mı azalmış, sabun mu kalmamış beni ilgilendirmez. Belinde Sinan Cemgil'den hatıra bir tabanca taşıyordu. Küreciğin en çok konuşan adamıydı. Çenesi açıldı mı Meri hemen kalkar, Allah kalanlara sabır versin diyerek odadan çıkardı. Ali'leri görünce şapkasını yere vurdu.